Ayrım 19.
Genç adam çıkıp gidiyor. Sahnede yalnız kalıyorum. Işığı kapatıyorlar ve beni üstümde toplu iğnelerle tutuşturulmuş gülünç kostümümle yalnız bırakıyorlar. Görüyorsunuz dostlar, görüyorsunuz değil mi? Ezgilerle dile getirilen büyük bir yakınmayla bu adadan ve bu operadan ayrılıyorum. Hala söylemekteyim. Böyle ölüyoruz, ölüyoruz ki ayrılmaksızın. İçinde artık orkestranın bulunmadığı orkestra çukuruna söylüyorum. Temsili kurtardım ama terk edilmiş sehpalarla sandalyelerin arasında kırılmış boynumla yatıyorum. Babam Melanie'ye vuruyor, sonra da büyük bir köpek uyarırcasına havlamaya başladığı için bu kez köpeğe vuruyor. Köpek uslu uslu dövdürüyor kendini. Annemle ben kendimizi böyle dövdürdük. Köpeğin annem olduğunu biliyorum. Baş eğmenin ta kendisi. Babama neden Melanie'yi de dövdüğünü soruyorum. Babam bu soruları yasakladığını, Melanie'nin kendisi için hiçbir önem taşımadığını, benim Melanie'yi sormamın bile utanmazca bir davranış olduğunu söylüyor. Sürekli olarak Melanie'nin kendisi için hiçbir önem taşımadığını yineliyor. Ona yalnızca birkaç hafta daha bir değişiklik olsun diye gereksinimi varmış, bunu anlamam gerekirmiş. Köpek bilmiyor diye düşünüyorum. Dayak yemesi son bulsun diye babamı bacağından biraz ısırması yeter ama köpek hafiften uluyor ve ısırmıyor. Daha sonra babam rahatlamış olarak benimle konuşuyor. Dayak atabilmek onu bayağı rahatlatmış. Ama ben hala üzüntülüyüm. Beni ne denli hasta ettiğini ona anlatmaya çalışıyorum. Günün birinde nasılsa öğrenmek zorunda. Güçlükle şimdiye değin kaç hastanede yattığımı sayıyorum. Gördüğüm tedavilere ilişkin hesaplar elimde. Çünkü bence bunları paylaşmamız gerekiyor. Babam son derece keyifli. Yalnız dayak faslıyla davranışları ve benim ona bütün bunları nihayet söyleme isteğim arasındaki ilintiyi kavrayamıyor. Çabalarım yararsız, anlamsız kalıyor. Ama aramızdaki atmosfer gerilimli olmaktan uzak. Daha çok iyi ve neşeli diye nitelendirilebilir. Çünkü babam şimdi de perdeyi çekmek ve benimle yatmak istiyor. Hala inleyerek biraz ötede yatan ama her zaman olduğu gibi olup bitenlerden hiçbir şey anlamamış olan Melanie bizi görmesin diye. İçimde acınası bir ümitle uzanıp yatıyorum. Fakat sonra hemen yeniden ayağa kalkıyorum. Yapamam. Babama bunun benim için hiçbir önem taşımadığını söylüyorum. Kendi sesimi duyuyorum. Benim için bir değeri yok. Ben buna hiç değer vermedim. Bunun değeri yok. Babamın kızmış olduğu söylenemez. Çünkü aslında o da değer vermiyor. Monologlarından birini söylüyor. Bir defasında benim fark etmez demiş olduğumu anımsatıyor. Sonra devam ediyor. Fark etmiyorsa o halde bahanelere gerek yok. Kaçamak yapmaya kalkışma. Fark etmiyorsa gel o halde. Ama rahatsız ediliyoruz. Çünkü hep rahatsız edildik şimdiye değin. Anlamı yok artık. Bunun yalnızca rahatsız edilmeyle bağlantılı olduğunu, fark etmez diye bir şeyin asla söz konusu olamayacağını, yalnızca onunla olduğunda böyle söylenebileceğini, çünkü benim için değer taşımadığını babama açıklayamam. İnleyen ve bizi rahatsız eden Melanie, babam kürsüye çıkıp pazar vaazını veriyor. Fark etmeyen şeyler üzerine konuşuyor ve herkes onu ses çıkartmaksızın huşu içinde dinliyor. Babam bu çevrenin en büyük pazar vaizi. Konuşmasının sonunda vaazı güç kazansın diye hep bir şeye ya da birilerine lanet ediyor. Bugün annemi ve beni lanetliyor, kendi cinsiyetine ve benim cinsiyetime lanet ediyor, Katoliklerin kutsal suyunun bulunduğu teknenin yanına gidip babamın adına alnımı ıslatıyorum, vaaz bitmeden dışarı çıkıyorum. Babam benimle birlikte Bin Mercan Adası'nın imparatorluğuna yüzmeye geliyor. Denize dalıyoruz, en sihirli balıklardan oluşma sürülerle karşılaşıyorum ve onlarla gitmek istiyorum. Ama babam arkamdan gelmiş bile. Onu bazen yanımda, bazen altımda, bazen üstümde görüyorum. Kayalıklara varmayı denemek zorundayım. Çünkü annem mercan kayalıklarına saklanmış, uyaran bakışlarını hiç konuşmaksızın üzerime dikmiş, zira başıma gelecek olanı biliyor. Daha derine dalıyorum ve suyun altında bağırıyorum. Hayır ve artık istemiyorum, artık yapamam. Suyun altında bağırmanın önemli olduğunu biliyorum. Çünkü bağırmak köpek balıklarını ürkütüp kaçırıyor. O zaman bana saldırmak, beni parçalamak isteyen babamı da kaçırabilir. Ya da babam yine benimle yatmak istiyor. Annem görsün diye. Kayalığın önünde yakalamak istiyor. Bağırıyorum. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Senden, kendi yaşamımdan, ettiğimden daha çok nefret ediyorum ve seni öldüreceğime yemin ettim. Annemin yanında, onun o giderek yoğunlaşan, ince dallara ayrılarak uzanıp giden, binlerce uzva dağılan, denizin derinliklerine özgü hareketsizliği içerisinde kendime bir yer buluyorum. Korku ve tedirginlik içerisinde dallarının arasına sığınıyorum, anneme tutunuyorum ama babam ellerini bana uzatıyor, yine beni yakalamak istiyor. Ve demek ki ben değilmişim. Fakat o bağırmış, ses benim değil. Onun sesiymiş. Seni öldürmeye yemin ettim. Ama ben şöyle bağırdım. Senden, kendi yaşamımdan, ettiğimden daha çok nefret ediyorum. Malina burada değil. Yastığımı düzeltiyorum. İçinde Güzinger marka maden suyunun bulunduğu bardağı buluyorum. Susuzluğumu gidermek için bu bardaktaki suyu içiyorum. Neden söyledim bunu? Neden? Kendi yaşamımdan, ettiğimden daha çok. İyi bir yaşamım var ve bu yaşam Malina sayesinde hep daha da iyi oldu. Karanlık bir sabah ama yine de ışık var. Neler söylüyorum böyle? Malina neden uyuyor şimdi? Özellikle şimdi. Söylediklerimi açıklamalı bana. Yaşamımdan nefret etmiyorum. O halde neden yaşamımdan, ettiğimden daha çok nefret edebilirim? Edemem. Ne var ki zayıfım geceleri. İyi kalsın diye, yaşamım iyi kalsın diye dikkatle kalkıyorum yatağımdan, çay suyunu koyuyorum, çay içmem gerek. Mutfakta uzun geceliğime karşın soğuktan titreyerek gereksindim bu çayı yapıyorum. Çünkü artık hiçbir şey yapamaz olduğumda çay yapmak yine de bir iş oluyor. Çay suyu kaynadığında bir mercan kayalığında değilim, demliği ısıtıyorum. Earl Grey'i kaç kaşık koyduğumu sayarak koyuyorum, haşlıyorum. Çay içmeyi becerebiliyorum henüz. Kaynayan suyu demliğime kadar ulaştırabiliyorum. Malina'yı uyandırmak istemiyorum ama ben saat sabahın 7'sine olana değin uyanık kalıyorum. Onu uyandırıyorum ve kahvaltısını hazırlıyorum. Malina'nın keyfinin tam yerinde olduğu söylenemez. Belki de eve geç döndü. Yumurtası sert olmuş ama bir şey söylemiyor. Mırıldanarak özür diliyorum. Süt ekşimiş fakat iki günde neden böyle olmuş? Buzdolabındaydı çünkü. Malina çayın üstünde küçük beyaz topaklar oluştuğu için başını kaldırıp bakıyor ve ben onun fincanını döküyorum. Bugün çayı sütsüz içmek zorunda kalacak. Her şey ekşimiş. Özür dilerim diyorum. Ne oldu ki diye soruyor Malina. Git şimdi. Git lütfen. Hazırlan. Aksi takdirde geç kalacaksın. Bu erken sabah saatlerinde konuşamam. Ötekiler gibi benim de sırtımda Sibiryalı Yahudilerin giydiği türden bir palto var. Kışın ortasındayız. Üstümüze yağan kar giderek artmakta ve kitap raflarım karın ağırlığı altında çöküyor. Hepimiz götürülmeyi beklerken kar kitap raflarını ağır ağır gömüyor, rafta duran fotoğraflar da ıslanıyor. Bunlar sevmiş olduğum tüm insanların resimleri ve ben biriken karı siliyorum, fotoğrafları silkeliyorum ama kar yine yağıyor, parmaklarım artık sırılsıklam, fotoğrafları kar altında bırakmak zorundayım. Tek üzüntüm son çabalarımı babamın da görmesi, çünkü o bizden değil. Çabalarımı görmesini bu fotoğraflardakinin kim olduğunu anlamasını istemiyorum. Aşırı şişman oluşuna karşın bir paltoda kendisi giymek isteyen babam resimleri unutuyor, birisiyle konuşuyor, daha iyisini aramak için sırtındaki paltoyu çıkarıyor ama sonra neyse ki ortada palto kalmıyor. Babam ötekilerle yola çıktığımı görüyor ve ben bir kez daha onunla konuşmak istiyorum. Onun bizden biri olmadığını, herhangi bir hakkının bulunmadığını nihayet anlatmak istiyorum, konuşuyorum. Artık zamanım kalmadı, yeterince zamanım yok. Yani yapmak istediğimin zamanı değil artık. Çevremde birkaç kişi beni dayanışmaya uymamakla suçluyor. Dayanışma tuhaf bir sözcük. Umursamıyorum. Benden bir imza atmam isteniyor ama imzayı babam atıyor. O hep dayanışma içerisinde, ben ise bunun ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Babama acele bir şeyler söylüyorum. Hoşça kal, artık zamanım yok, ben dayanışma içerisinde değilim. Birini aramak zorundayım. Henüz tam olarak bilmiyorum kimi aramam gerektiğini. Bu korkunç kaosun ortasında herkesin içinde aradığım Pex'ten biri. Son kalan zamanım da geçip gidiyor ve artık benden önce götürülmüş olmasından korkmaya başlıyorum. Oysa bu konuda yalnızca onunla konuşabilirim. Yalnızca onunla ve hiçbir güvence veremeyeceğim 7. kuşağa kadar. Çünkü benden sonra artık hiçbir şey gelmeyecek. Bir sürü barakanın içinde en arkadaki odada onu buluyorum. Orada yorgun, beni beklemekte, bomboş odada yanında bir demet kırmızı zambak duruyor. O ise birkaç bin yıl önce yine sırtında görmüş olduğum siyahtan daha da siyah olan, üstünde yıldızların parladığı paltosuyla yerde yatıyor. Uykulu uykulu doğruluyor, birkaç yıl yaşlanmış, çok yorgun. İlk sesiyle konuşuyor. Ah nihayet, nihayet gelebildin. Ve ben yere çöküyorum, gülüyorum, ağlıyorum ve onu öpüyorum. Buradasın işte, buradasın ya, yeter bu. Nihayet, nihayet. Bir çocuk da var. Bana burada sanki iki çocuğun bulunması gerekirmiş gibi gelmesine karşın yalnızca tek bir çocuk görüyorum ve çocuk bir köşede yatıyor. Onu hemen tanıdım. Bir başka köşede onun çocuğunu doğurmuş olan o yumuşak başlı ve sabırlı kadın yatıyor. Burada bizi götürmelerinden önce birbirimize sarılıp yatmamıza ses çıkartmıyor. Ansızın bir ses duyuluyor. Ayağa kalkın. Hepimiz ayağa kalkıyoruz, yola koyuluyoruz. Çocuk yük vagonuna konmuş bile. Bizim de binebilmemiz için hepimizin acele etmesi gerek. Yalnız bizi koruyacak olan şemsiyeleri bulmalıyım. Hepsini de buluyorum. Onun için, yumuşak başlı kadın için, çocuk için, kendim için de. Ama benim şemsiyem bana ait değil. Bir zamanlar biri Viyana'da bırakmış ve bu şemsiyeyi hep geri vermek istemiş olduğumdan şaşkınım. Ama artık bunu yapacak zamanımız kalmıyor. Elimdeki ölü bir paraşüt. Ama artık çok geç. Macaristan'dan geçebilmem için bunu yanıma almak zorundayım. Çünkü ilk aşkımı yeniden buldum. Yağmur yağıyor, şakırdayarak hepimizin üstüne, özellikle de çok neşeli ve soğukkanlı olan çocuğun üstüne iniyor. Yine başlıyor, hızlı soluk alıyorum, belki de çocuğun yüzünden. Ama sevgilim sakin ol diyor, sen de bizim gibi sakin ol. Neredeyse ay doğacak. Fakat benim içimde hala ölüm korkusu var. Çünkü yine başlıyor, çünkü deliriyorum. Sevgilim çok sakin ol diyor. Kent parkını düşün, yaprağı, Viyana'daki bahçeyi, bizim ağacımızı anımsa. Paulunea'yı çiçek açıyor. Hemen sakinleşiyorum çünkü ikimizin başına da aynı şey geldi. Onun başını işaret ettiğini görüyorum, başına ne yapmış olduklarını biliyorum. Kamyon bir nehirden geçmek zorunda, Tuna Nehri bu ama sonra yine de bir başka nehir. Çok sakin kalmaya çalışıyorum çünkü burada Tuna vadilerinde birbirimize ilk kez rastlamıştık. İyiyim diyorum ama sonra ağzım açılıyor, içinden çığlık geliyor. Hayır, iyi değilim. O bana yine unutma diyor. Adı Fasil ve ben yanlış anlıyorum. Sessiz bir çığlık atıyorum. Adı Fasit. Nehrin dibinde, derin akarsuyun dibinde. Bir dakika konuşabilir miyiz sizinle diye soruyor bir adam. Size bir haber vermem gerek. Soruyorum. Kime, kime bir haber vereceksiniz? Adam yalnızca Kagran prensesine söyleyebilirim diye yanıtlıyor. Adama çıkışıyorum. Bu adı söylemeyin asla. Bana hiçbir şey söylemeyin. Ama adam bana kurumuş bir yaprak gösteriyor ve o zaman anlıyorum ki doğruyu söylemiş. Yaşamım son buldu artık. Çünkü o nehri geçerken boğulmuş, o benim yaşamımdı. Onu yaşamımdan daha çok sevdim. Malina tutuyor beni ve çok sakin ol diyor. Sakin olmak zorundayım. Ama evin içinde onunla birlikte dolaşıyorum. Malina yatmamı istiyor fakat artık o yumuşak yatağa uzanamam. Yere yatıyorum, hemen yeniden ayağa kalkıyorum. Çünkü bir başka zemine de yatmıştım böyle. Üstüme sıcak tutan Sibirya paltosunu örterek, konuşarak, sözcükleri atarak, sözcükler ekleyerek, Malina ile bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Çaresizlik içerisinde başımı Malina'nın omzuna dayıyorum. Burada, bu omuzda, Malina'nın içine bir parça platin yerleştirilmiş olan kırık bir köprücük kemiği var. Bir otomobil kazasından beri. Bir kez anlatmıştı olayı bana. Üşüdüğümü hissediyorum. Yine titremeye başlıyorum. Ay çıkıyor, penceremizden görülebiliyor. Ayı görüyor musun? Bir başka ayı ve yıldızlardan oluşma bir dünyayı görüyorum. Ama bu sözünü etmek istediğim öteki ay değil. Yapmak zorunda olduğum tek şey konuşmak, sürekli konuşmak, kendimi kurtarmak. Malina'ya bu kötülüğü yapmak için başım deliriyorum. Ama Malina bilmemeli bunu. Fakat biliyor yine de. Ona sımsıkı sarılmış, evin içinde oraya buraya koşarken, düşerken, sonra yine ayağa kalkarken, geceliğimin önünü açarken, yine düşerken ondan tek bir şey istiyorum. Çünkü aklımı yitirmekteyim. Çünkü yeniden kaptırıyorum kendimi, aklımı yitiriyorum, çaresizim, deliriyorum ama Malina bir kez daha yineliyor. Sakin ol, tamamen bırak kendini. Kendimi bırakıyorum ve Ivan'ı düşünüyorum. Soluğum biraz daha düzenli şimdi. Malina ellerime, ayaklarıma, kalbimin olduğu bölgeye masaj yapıyor ama ben deliriyorum. Tek bir şey rica ediyorum senden. Senden yalnızca tek bir şey rica ediyorum. Ama Malina, neden rica ediyorsun? Ricaya gerek yok diyor. Fakat ben yine bugünkü sesimle şöyle diyorum. Lütfen Ivan, bu durumu asla öğrenmemeli, asla bilmemeli ve kafamın sersem olmasına karşın biliyorum ki Malina Ivan hakkında hiçbir şey bilmiyor. O halde neden şimdi Ivan'dan söz ediyorum? Ivan asla öğrenmemeli, söz ver bana ve konuşabildiğim sürece konuşuyorum. Konuşmam önemli, anlıyor musun? Tek yapabildiğim şey konuşmak ve lütfen konuş benimle. Ivan, asla, asla hiçbir şey bilmemeli. Lütfen bir şeyler anlat bana. Benimle akşam yemeği üzerine konuş. Neredeydin yemekte? Kiminleydin? Konuş benimle. Yeni çıkan plak üzerine konuş. Getirdin mi o plağı? O alter duftu. Konuş benimle. Ne konuştuğumuz önemli değil. Yalnızca konuşalım herhangi bir konuda. Konuşalım, konuşalım çünkü o zaman artık Sibirya'da olmayacağız, nehirde olmayacağız, vadilerde, Tuna'nın vadilerinde olmayacağız. O zaman yine burada, Macar Sokağı'nda olacağız. Sen ey benim müjdelenmiş ülkem, Macar Sokağı ülkem, konuş benimle, bütün ışıkları yak, elektrik faturamızı düşünme, her yerde ışıklar olmalı. Bütün düğmeleri aç, bana su ver, ışıkları yak, bütün ışıkları yak, şamdanı da yak. Malina ışıkları yakıyor, Malina bana su getiriyor, kafamın içindeki kargaşa azalıyor, uyuşukluksa artıyor. Malina'ya bir şey söyledim, Ivan'ın adını mı andım, şamdan mı dedim? Bak diyorum, şimdi heyecanım azalmış olarak fazla ciddiye almamalısın. Ivan yaşıyor ve daha önce de yaşamıştı bir kez. Tuhaf değil mi? Önemseme kendi açından bu durumu. Bugün yalnızca ben her şeyi önemsiyorum. O yüzden bu denli yorgunum ama ışığı açık bırak. Ivan henüz yaşıyor. Bana telefon edecek. Telefon ederse ona de ki, sakın yatamadığım için Malina yine benimle birlikte dolaşıyor. Ivan'a ne demesi gerektiğini bilmiyor, telefonun çaldığını duyuyorum. Söyle ona, söyle ona, lütfen söyle ona. Ona hiçbir şey söyleme. Benim evde olmadığımı söyle, en iyisi bu. Babam ayaklarımızı yıkamak zorunda. Tıpkı bütün Katalük imparatorlarımızın yılda bir gün yoksulların ayaklarını yıkadıkları gibi. Ivan ve ben de yıkıyoruz ayaklarımızı. Su kara köpüklerle ve pis akıyor. Ayaklarımızı uzun zamandır yıkamamıştık. Kendimiz yıkamayı yeğliyoruz çünkü babam artık bu onurlu görevi yerine getirmiyor. Ayaklarımızın şimdi arındığına, temiz koktuğuna seviniyorum. Önce Ivan'ın ayaklarını, sonra da kendi ayaklarımı kuruluyorum. Yatağımın üstünde oturuyoruz ve sevinç içerisinde birbirimize bakıyoruz. Ama şimdi biri geliyor, çok geç artık. Kapı hızla açılıyor, gelen babam. Ivan'ı gösteriyorum, konuşuyorum. İşte o. Bu yüzden ölüm cezasına mı çarptırılırım, yoksa bir toplama kampına mı gönderilirim? Bilemiyorum. Babam içinden beyaz ve güzel kokan ayaklarımı çıkardığım kirli suya bakıyor ve ben babama gururla Ivan'ın temiz ayaklarını da gösteriyorum. Babam her şeye karşın görevini bir kez daha yapmamış olmasına karşın uzun yoldan üstümde kalanlardan arındığım için sevinçli olduğumu fark etmemeli. Ondan Ivan'a uzanan yol uzun bir yoldu ve ayaklarım kirlendi. Yan taraftan radyonun sesi geliyor. Dadim, dadam. Babam avaz avaz bağırıyor. Radyoyu kapat. Radyo değil o. Bunu sen de çok iyi biliyorsun diyorum kararlı bir ifadeyle. Çünkü benim hiç radyom olmadı. Babam yine bağırıyor. Ayaklarım pislik içerisinde ve bunu şimdi herkese söyledim. Bil bunun böyle olduğunu. Pislik içerisinde. Pislik içerisinde. Gülümseyerek yanıtlıyorum. Ayaklarım yıkandı. Keşke herkesin ayakları bu kadar temiz olsa. Ne biçim bir müzik bu böyle? Bitsin bu müzik. Babam daha önce hiç görmediğim kadar öfkeli. Ve hemen söyle bana. Columbus Amerika'ya hangi tarihte varmıştı? Kaç tane temel renk vardır? Kaç renk tonu vardır? 3 temel renk vardır. Oswald tonların sayısını 500 olarak verir. Tüm yanıtlarım çabuk ve doğru olarak veriliyor ama çok hafif sesle çıkıyor. Babam bu yanıtları duymuyorsa eğer elimden bir şey gelmez. Şimdi yine bağırıyor ve sesini ne zaman yükseltse ya duvardan bir parça harç dökülüyor ya da parke döşemeden bir tahta fırlıyor. Yanıtları duymak istemiyorsa neden soruyor? Pencerenin önü karanlık. Pencereyi açamıyorum ve yüzümü cama yapıştırıyorum. Dışarıda hemen hemen hiçbir şey görünmüyor. Koyu renkli birikintinin bir göl olabileceğini ağır ağır düşünebiliyorum. Ve sarhoş adamların buzun üstünde bir koro parçası söylediklerini duyuyorum. Arkamdan babamın geldiğini biliyorum. Beni öldüreceğine yemin etti. Beni dışarı bakarken gafil avlamasın diye hemen uzun ve ağır perdeyle pencerenin arasına giriyorum. Ama bilmemem gerekeni biliyorum artık. Gölün kıyısında öldürülmüş kız çocuklarının mezarlığı var. Babam büyük bir gemide büyük filmini çekmeye başlıyor. Yönetmen o olduğu için her şey onun isteğine göre yapılıyor. Ben yine biraz yardım ediyorum. Çünkü babam birkaç sekansı benimle çekmek istiyor. Kimsenin beni tanımayacağı konusunda güvence veriyor. En iyi makyajcıyı tutmuş. Babam kendine bir ad takmış. Bu adın ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu ad kimi zaman dünyanın yarısında sinemaların önündeki ışıklı yazılarda çıkmıştı. Ben oturmuş bekliyorum. Henüz giyinmiş ve makyaj yapmış değilim. Kafamda bigudiler, omuzlarımda yalnızca bir havlu var ama ansızın babamın durumdan yararlandığını ve gizlice çekim yaptığını anlıyorum. Öfkeyle yerimden fırlıyorum, örtünecek hiçbir şey bulamıyorum. Buna karşın babamın ve kameramanın bulundukları yere koşuyorum ve sesleniyorum. Dur, hemen dur. Bu film şeridinin yok edilmesi gerektiğini,